Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aydan Doğan. Eserin adı Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Malta Mektupları. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Türü anı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 1. baskı. Kasım 2015 İstanbul. ISBN 978 605 332 612 0. Ses kaydına başlama tarihi 11 Ekim 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesini imzalayan Ahmet İzzet Paşa kabinesinde adliye nazırıdır. Mütarekeden sonra kabinenin istifası ve İttihat ve Terakki'nin kendini feshetmesiyle siyasi hayatı fiilen sona eren Mustafa Hayri Efendi, Aralık ayında 5. siyasi şube tarafından sorguya çekilir ve 10 Mart 1919'da hasta hasta evinden kaldırılarak İttihat ve Terakki'nin diğer ileri gelenleriyle birlikte Bekir Ağa bölüğüne sevk edilir. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından tutuklu diğer ittihatçılarla birlikte 22 Mayıs'ta İngiliz ve Fransız askerlerinin gözetimine teslim olunan Mustafa Hayri Efendi ve arkadaşları 28 Mayıs'ta apar topar Princess Anne vapuruna bindirilerek Malta'ya sürülür. Malta'dan ayrıldığı 18 Kasım 1920 tarihine kadar tutuklu kaldığı yaklaşık 1,5 sene boyunca refikası Munise Hanım'a, oğulları Suat, Münip ve Hakkı Beylere gönderdiği mektuplarda esaret hayatının güçlüklerinden bahseder. Ailesine sürekli nasihatlerde bulunur. Devrinin kilit adamlarından olan Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke günlüklerinde yer alan Malta'daki esaret hayatına dair kayıtlarıyla birlikte bu mektupların 2. Meşrutiyet devrinde ülkenin kaderini şekillendirmiş ve bazıları daha sonra Cumhuriyet devrinde de hizmet görmüş kadroların ne bedeller ödediğini gözler önüne sereceğini ümit ediyoruz. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 1867-1922. Kökleri Karamanoğullarına kadar inen İlmiye sınıfı mensubu bir ailede doğdu. Temel eğitimini Ürgüp ve Sivas'ta tamamladıktan sonra 1895'te İstanbul'da Fatih'teki Başkurşunlu Medresesi'nden ve 1897'de Darülfünun Hukuk Şubesi'nden mezun oldu. İmparatorluğun dört bucağında adli görevlerde bulundu. Tahminen 1906-1907'de İttihat ve Terakki'ye katıldı. 1908'de Niğde'den mebus seçildi. Adalet ve Efkaf Nazırlıklarının yanı sıra Şura-i Devlet Reisliği yaptı. 1914'te Şeyhülislam oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Harbi'ne girmesine dinen cevaz veren Cihad-ı Ekber fetvasını hazırladı. İşgal döneminde sürüldüğü Malta'dan Kuvayi Milliye ve Hint Müslümanlarının girişimleri sonucu kurtuldu. Vatana döndükten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın siyasete davetini kabul etmedi. Memleketi Ürgüp'te vefat etti. Mustafa Hayri Efendi ve Malta Mektupları. Mustafa Hayri Efendi. Mustafa Hayri Efendi 1867-1922 İttihat ve Terakki'nin en dikkate değer şahsiyetlerinden olmasına rağmen bugüne kadar hakkında yapılmış araştırmalar birkaç ansiklopedi maddesiyle Osmanlı ülemasına dair bir iki kitapta tesadüf edilen bölümlerden ibarettir. Profesör Doktor Hasan Hüseyin Dilaver'in 2014 yılında iki baskısı yapılan Şeyhülislam ve Efkaf Nazırı Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi adlı çalışması, bu boşluğu kısmen de olsa dolduran değerli bir eserdir. İkinci bir kaynak da bu satırların yazarının 2015 Temmuz'unda çıkan Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922 adlı çalışmasıdır. Mustafa Hayri Efendi'nin hayatı ve kariyeri bu çalışmalarda mevcut imkanlar dahilinde etraflıca ele alınmış olduğu için burada kendisi hakkında gayet kısa malumat verip konumuz olan Malta mektupları ile mektupların arka planını ele alacağız. Kökleri Karamanoğullarına kadar inen eski bir ulema ailesine mensup olan Mustafa Hayri Efendi, Sultan II. Mahmut devrinde Trablusgarp Efkaf Müdürü olan Abdullah Avni Efendi'nin oğlu olarak Ürgüp'te dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini kısmen memleketi Ürgüp'te, kısmen de Sivas'ta tamamladıktan sonra İstanbul'da Bahri Sefit Medresesi yanındaki Baş Kurşunlu Medresesi'ne kaydolarak 1895 yılında icazetini aldıktan başka 1897 yılında İstanbul Darülfünun'un hukuk şubesini de Ali Yüllala derecesiyle sınıfının ikincisi olarak bitirerek tahsil hayatını tamamlamıştır. Hukuk fakültesinden mezuniyeti esnasında uğradığı bir haksızlığa, esasen sınıfının birincisi kendisi iken birincilik sarayla münasebeti olan bir efendiye verilip kendisi ikinciliğe düşürülmüştür. İçerleyerek meslek hayatına avukat olarak devam etme kararı almışsa da hocası Abdurrahman Efendi'nin kendisine kollayacağı sözünü vermesi üzerine memuriyete başlamıştır. Meslek hayatına 1898'de Maraş Sancağı Bidayet Mahkemesi Müddeyi Umumi Muavinliğinde başlayan Mustafa Hayri Efendi, hocasının da verdiği sözü tutması üzerine süratle yükselerek 1906'da Selanik Vilayeti Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi Riyasetine, İkinci Meşrutiyet'in ilanı sonrası 1908'de de Darülfünun Hukuk Şubesi Mecelle Muallimliğine tayin olunmuştur. Bu dönemde Mustafa Hayri Efendi 1880 yılından 1906 yılına kadar yalnızca ilmiye mensubu iken 1898 yılından itibaren mülkiye mensubu da olmuştur. Mustafa Hayri Efendi ayrıca kesinlikle bilinmemekle beraber muhtemelen Selanik'teki memuriyeti esnasında Mason locasına ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne de üye olmuştur. Birbirleriyle bağlantılı olan bu iki üyeliğin 1906 tarihinde vuku bulduğu tahmin edilmektedir. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan 31 Mart vakası 14-27 Nisan 1909 öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti dahilinde muteber bir mevkide olduğu anlaşılan Mustafa Hayri Efendi, bu vaka akabinde adliye nezaretine tayin edilmişse de mazeret beyan etmiştir. 1909'da Medresetül Kutat'ta Tanzimi İlamat-ı Cezaiye Muallimliği, 1910'da Osmanlı Meclisi Mebusanı 1. Reis vekaletiyle ilk defa Efkaf-ı Hümayun Nezaretine tayin olunmuştur. Toplam 4 defa tayin olunacağı bu vazifede Mustafa Hayri Efendi bazıları bugün de yaşayan kalıcı eserler vermiş ve bu memuriyetteki başarısı siyasi hasımları tarafından bile teslim edilmiştir. 16 Mart 1914'te Efkaf Nezaretine ek olarak Şeyhülislamlığa da tayin olunmuş ve bu iki vazifede istifa ettiği 6 Mayıs 1916 tarihine kadar kalmıştır. Kendisinin bu memuriyetteki en meşhur hizmeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Cihan Harbi'ne Almanya ve Avusturya'nın yanında girmesine dinen cevaz veren Cihad-ı Ekber fetvasıdır. En az bunun kadar mühim olan diğer hizmetleri, günün gereklerini karşılayabilmek üzere Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerin de fetvalarının toplatılmasıyla aile hukuku ve bilhassa kadının boşanma hakkının genişletilmesi alanlarındadır. Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislamlıktan istifasının sebeplerini günlüklerinde etraflıca izah etmiştir. Bu sebeplerin esas itibariyle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kendisinin Talat Paşa'dan ibaret gördüğü Merkezi Umumisi'nin mühim siyasi kararları cemiyetin ve kabinenin geri kalanını haberdar dahi etmeden kendi başına alması ve cemiyet dahilinde başını Ziya Gökalp'in çektiği Türkçü kanadın başta medreselerle Efkaf Nezaretinin ıslahı olmak üzere yapmak istediği bütün reformları baltalamaya çalışması olduğu anlaşılmaktadır. Buna imparatorluk dahilinde Türklerle Türk olmayan unsurlar arasında çıkan ihtilaflardan Türkçüleri sorumlu tutması da eklenebilir. İstifa ettikten sonra bir müddet köşesine çekilen Mustafa Hayri Efendi, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayan Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Adliye Nazırı olarak vazife almıştır. Mütareke akabinde kabinenin istifası ve İttihat ve Terakki'nin kendi kendini feshetmesiyle siyasi hayatı fiilen sona eren Mustafa Hayri Efendi, aynı yılın Aralık ayında 5. Siyasi Şube tarafından sorguya çekilmiş ve 10 Mart 1919'da hasta hasta evinden kaldırılarak İttihat ve Terakki'nin diğer ileri gelenleriyle birlikte Bekir Ağa bölüğüne sevk edilmiştir. Burada tutukluyken damat Ferit Paşa kabinesi tarafından 22 Mayıs 1919 tarihinde İngiliz ve Fransız askerlerinin gözetimine teslim olunduktan sonra 28 Mayıs 1919'da tutuklu diğer ittihatçılarla birlikte apar topar Princess Anna vapuruna bindirilerek Malta'ya sürülmüştür. Yaklaşık 1,5 sene tutuklu kaldığı Malta'dan Ankara hükümetinin gayretleri, Hint Müslümanlarının İngiliz hükümeti nezdindeki protestoları, İngilizlerin İstanbul'da yürüttükleri 1,5 senelik araştırmalar sonucu Malta'da tutuklu bulunan harp esirlerini suçlayabilecek hiçbir sağlam delil bulamamaları ve İngiliz hükümetinin ağır hasta olan tutuklunun elinde ölmesinin yol açacağı siyasi sonuçları göğüsleyemeyeceğine kanaat getirmesi üzerine 6 Kasım 1920 tarihinde serbest bırakılarak kurtulmuştur. Serbest kaldıktan sonra yaklaşık bir ay kadar İtalya'da doktorlara görünmüş, bazı şahıslarla görüşmüş ve Rodos üzerinden vatana dönerek Antalya'da karaya çıkmıştır. Vatana dönüşünün akabinde Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara'ya davet edilmiş ve buradaki görüşmelerde kendisine yeni kurulacak cumhuriyette Efkaf ve Şeriye vekaleti teklif edilmiştir. Mustafa Hayri Efendi bu teklifi kısmen sağlık durumunu gerekçe göstererek, kısmen de kendisi ve diğer ihtiyaççıların artık devri geçmiş adamlar olduğunu, Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın onların emri altında çalışmış bir zabit olarak onlara söz geçiremeyeceği için onlardan adam almaması gerektiğini söyleyerek kabul etmemiştir. Daha önce İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde Ziya Gökalp'le yaşadığı ve onu istifaya kadar götüren sorunlarla Mustafa Kemal Paşa ile beraber çalıştığı takdirde karşılaşacağından endişe edip etmediğini bilmiyoruz. Ürgüp'e dönerek müzevi bir hayat sürmüş ve 1,5 sene kadar sonra orada ölmüştür. Mütareke sonrası İttihatçıların tutuklanması ve Malta sürgünü. Mustafa Hayri Efendi 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayan Ahmet İzzet Paşa kabinesinde adliye nazırıdır. Bu hükümet 25 gün kadar görev yaptıktan sonra 8 Kasım 1918 tarihinde istifa ederek yerini Ahmet Tevfik Paşa hükümetine bırakır. Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul'da 5 Kasım 1918 tarihinde kendi kendini feshetmesiyle sonuçlanacak olan son kongresini yapmaktadır. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile idari ve paramiliter organları, merkezi umumi ile teşkilat-ı mahsusanın liderleri Talat, Enver ve Cemal Paşalarla Bahaettin Şakir, Doktor Nazım, polis müdürleri Bedri ve Azmi Beylerle Doktor Rüsuhi Bey 2 Kasım gecesi bir Alman torpidosuyla yurt dışına kaçarak Sivastopol'da karaya çıkar. İstanbul'da kalan iddiatçıları ise gayet tabii mütareke devri hükümetleri elinde sorgulanıp tutuklanmaktan başka bir şey beklememektedir. Mustafa Hayri Efendi ilk olarak Ahmet Tevfik Paşa hükümeti devrinde İstanbul'da sorgulanır. Sağlık sebeplerinden dolayı 10 Aralık 1918 tarihinde yazılı olarak teslim ettiği ifadesi 19 Aralık 1918 Perşembe günü 5. Siyasi Şube'nin 16. içtimaında okunur. Bu sorgulamanın detayları günlüklerde mevcuttur. 10 Mart 1919 tarihinde ise polisler Mustafa Hayri Efendi'yi tutuklamak üzere evine gelirler. Mustafa Hayri Efendi açıkça belli olan hastalığından dolayı o sırada götürülmeyerek 29 Mart 1919 Cumartesi tarihine kadar ev hapsinde tutulur. O tarihte hasta hasta evinden çıkarılarak Bekir Ağa bölüğüne sevk edilir. Burada o sırada tutuklanıp sevk edilmeye başlanan diğer iddiaçılarla beraber tahminen Nisan ortasında bir toplantı yapılarak tutukluların divan-ı harbe karşı takınması gereken tavır ele alınır. Bu toplantıda Mustafa Hayri Efendi söz konusu mahkemenin onları yargılamak değil mahkum etmek için kurulmuş bir mahkeme olduğunu söyler ve mahkemenin başında mahkeme üyelerine kendilerini yargılamayı hakları olmadığını belirterek oturup daha tek bir kelime söylememeleri gerektiğini görüşünü dile getirir. Mustafa Hayri Efendi aynı tavrı 19-20 Mayıs 1919 tarihinde vuku bulan sorgulamasında da muhafaza ederek ifadesinde yalnızca kanuni delillere dayanarak tutuklanmasının kanuna aykırı olduğunu ve heyetin kendisini sorgulamaya hakkı olmadığını beyan edecektir. İstanbul'da Bekir Ağa bölüğünde tutulan iddiaçılar 22 Mayıs 1919 tarihinde İngiliz ve Fransız askerlerinin muhafazasına teslim olunur. Daha sonra Malta'ya sürgün olarak gönderilen Çürük Sulu Mahmut Paşa'nın ifadelerinden bu teslimin o sırada mütemadiyen cereyan eden gösterilere katılan, halkla kendilerine karşı ve iddiaçılara eğilimli olduklarını bildikleri askerlerin böyle bir gösteri esnasında Bekir Ağa bölüğünü basarak ihtiyaççıları tahliye edebilecekleri endişesi üzerine alınan bir karar olduğu anlaşılmaktadır. 28 Mayıs 1919 Çarşamba sabahı ise tutuklular ansızın arabalara bindirilerek apar topar tophane rıhtımında demirli Princess Anna vapuruna götürülür. Saat 10'dan 6'ya kadar vapurun baş tarafında silahlı askerlerin gözetiminde güneş altında ayakta bekletilen ve nereye gittiklerini ancak vapurda öğrenebilen mahkumlardan 12 kişi 29 Mayıs'ta Mondros'ta karaya çıkarılırken geri kalanı 4 günlük bir deniz yolculuğundan sonra 2 Haziran 1919 Pazartesi sabahı saat 9'da Malta'ya ulaşır. Bu sevkiyat esnasında vuku bulan türlü türlü yolsuzluklar, mahkumların haleti ruhiyesi Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinde etraflıca tasvir edilmiştir. Malta'da ilk önce Salvator Kalesi'ne, Fort Salvatore, kapatılan sürgünler burada bir müddet tutulur. Malta'ya varışlarının hemen ertesi günü Mustafa Hayri Efendi bir doktor tarafından muayene edilerek icap ederse hastaneye nakledileceği kendisine söylenir. Tutukluların her birinin bir numarası vardır. Mustafa Hayri Efendi'ninki 2734 olup tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk defa 18 Temmuz 1919 tarihli mektubun gönderen kısmında geçmektedir. Tutukluların Malta'ya varışlarından kısa bir süre sonra tutukluluk hallerine dair bazı girişimlerde bulunulduğu ve bu girişimlerde Mustafa Hayri Efendi'nin ya öncülük ettiği ya da belki de meslekten hukukçu olduğu için tutuklular tarafından onları temsil vazifesiyle vazifelendirildiği anlaşılmaktadır. Tutuklular namına Malta valisi Mareşal Plummer'a hitaben yazıldığı anlaşılan 10 Haziran 1919 tarihli bir mektubun müsveddesinde Mustafa Hayri Efendi, Osmanlı hükümetinin 4 aydan beri kendine muhalif addettiği fırka mensuplarını keyfi bir surette tutuklamakta olup bundan rahatsız olan halkı teskin etmek üzere bu tedbirlerin İngiliz mümessillerinin talebi üzerine alındığı şaiasını yaydığını, başlangıçta buna inanılmasa da tutuklanarak Malta'ya getirilmeleri üzerine bu iddiayı ciddiye almaya başladıklarını belirttikten sonra ne sebeple tutuklandıklarını ve daha ne kadar zaman tutuklu kalacaklarını sormaktadır. Bu herhalde 25 Haziran 1919 tarihli günlük kaydında valiye ulaştığı ve Londra'dan cevabının beklendiğine dair kendisine haber verilen mektup olacaktır. Mustafa Hayri Efendi, Malta'da 30 Haziran 1919 Pazartesi günü ilk defa olarak hastaneye gönderilir ve doktorlar kendisine kalp hastası olduğunu, hastanede kalmasının Salvator Kalesi'nde kalmasından daha iyi olacağını söyler. Kendisi lisan bilmediği için bunu reddederek Salvator Kalesi'ne döner. Birinci ayrımın sonu, sayfa 7.